Ayrım 6. Savaş. Artık her şey değişmişti. Ölüler ve yaralılarla dolu savaş alanının iç parçalayıcı görüntüleri, savaş haberleri başlığı altında televizyon kanallarının ekranlarını çoktan süslemeye başlamıştı bile. Hırvatların yaşadığı Vukovar şehri Yugoslavya Federal Ordusu tarafından toplarla hallaç pamuğu gibi dövülüyordu. Tuna boyundaki bu güzelim şehir adeta kan gölüne dönmüştü. Sokaklar cesetlerden geçilmiyordu. Binlerce insan şehre atılan bombaların altında sağa sola koşuşturuyor, askerlerin rastgele açtıkları ateş sonucunda vurulup yere düşüyorlardı. Yugoslavya Federal Ordusu'nun aynı gün sadece Vukovar şehrine saldırmakla yetinmemiş, daha önce kuşatma altında olan Dubrovnik'i de hem denizden hem de karadan bombardımana tutmuştu. Ne yazık ki güzelim Dubrovnik şehri artık taş ve tuğla yığınından ibaret kalmıştı. Kapı zili çalınca yerinden sıçradım. Televizyonun karşısına kalkıp kapıyı açtım. Ne kadar solgun görünüyorsun dedi teyzem. Yoksa hasta mısın? Kapının girişinde duran aynaya baktım. Sahiden de bitkin görünüyordum. Yüzüm renksiz, ela gözlerim çökük duruyordu. Yoo, hasta değilim dedim keyifsiz bir şekilde. Televizyonda Christina Amanpour seyrediyordum. O da kim dedi teyzem elindeki çantayı portmantonun üstüne koyarken. Felaket habercisi dedim. CNN'in savaş muhabiriymiş. Teyzem televizyonun karşısına geçip oturdu. Az sesini aç dedi. Televizyonun sesini biraz daha açtım. Bundan sonra ne olacak teyze diye sordum. Acı acı güldü. Görmüyor musun? Olanlar olmuş artık. Bundan sonra korkarım ki savaş her tarafa sıçrayacak. Boğazım kurumuştu. Bak bak dedi teyzem parmağıyla televizyonu işaret ederek. Şu şerefsiz Tuçman'ı görüyor musun? Bir Allah'ın kulu çıkıp da Miloševiç'e dur demesini büyük bir ümitle bekliyor. Artık ok yaydan çıktı bir kere. Tuçman efendi, Sırplar bu saatten sonra durur mu hiç? Sesim ağlamaklıydı. 20. yüzyılda bütün bunlar nasıl olur? İnanılır gibi değil. Teyzem bana ters ters baktı. Sen de hala savaşın çıkmayacağına inananlardansın. Savaş başladı bile. Her asırda güçlü olan ve erken vuran kazanıyor. 20. asırda bu niye değişsin? Sustum. Sonra da acaba bizimkiler nasıl bir hazırlık yapıyordur şimdi dedim cılız bir sesle. Aliya İzzetbegoviç'ten mi bahsediyorsun sen? Evet. Onun bu aralar ne yaptığını bilmiyorum doğrusu. Ayrıca elinden bir şey geleceğini de sanmıyorum. Bu güçlülerin ve acımasızların dünyası. Miloševiç gibi bir şeytanın karşısında dindar Aliya'nın hiç şansı yok bence. O da herhalde kurbanlık koyun gibi boynunun vurulacağı günü bekliyordur. Gerçekten durumumuz bu kadar kötü mü teyze dedim umutsuz bir şekilde. Kötünün kötüsü bir durumdayız Suada. Nasıl ki güneşi balçıkla sıvayamazsın, gerçekleri de saklayamazsın. Geçen gün hastanede konuşurlarken duydum. Kaç zamandan beri Miloševiç Bosnalı Sırplara el altından düzenli olarak silah sevkiyatı yapıyormuş. Bosna SDS lideri Radovan Karaçiç de bu işi organize ediyormuş. Hatta Bosnalı Sırplar özerk ilan ettikleri bölgelerde meydana gelen ufak çaplı yerel birkaç hadiseyi bahane ederek federal ordunun kendilerini korumalarını istemişler. Güya silahlı Bosnalı Sırplar silahsız Müslüman boşnaklardan korkuyormuş. Ne büyük tesadüf ki federal ordu da askeri birliklerini derhal bu bölgelere sevk etmiş. Teyze dedim boğazım düğümlenirken. Efendim, şayet Bosna'da bir savaş çıkarsa biz ne yapacağız? Teyzem elini boynuma attı. Beni kendine doğru çekti. Sonra da yanaklarımdan öptü. Korkma dedi. Sana bir şey olmasına asla izin vermem. Öyle bir durumda sana gözüm gibi bakarım. Teyzemin boynuna sarıldım. Bir anda ağlamaya başladım. Sen de hiç merak etme dedim. Ben de sana bakarım. Yağmurlu soğuk bir Ekim sabahı erkenden uyanıp perdeyi araladım. Dışarıda deli gibi esen rüzgar tahta pencereyi sarsıyor, gıcırdatıyordu. Bir süre dışarıyı seyrettim. Sonra da kapıyı açıp sessizce teyzemin odasına girdim. Kalın bir yorgana sarılmış, mışıl mışıl uyuyordu. Yorganı kaldırdım, usulca yanına girdim. O anda gözlerini açtı, kollarını belime doladı. Alev renkli saçlarımı koklamaya başladı. Seni uyandırmak istememiştim dedim mahmur bir ses tonuyla. Biliyorsun dedi hafifçe tebessüm ederek uykum çok hafiftir. Teyzeme sevgi dolu gözlerle baktım. Yüzümü avucunun içine aldı. Okşamaya başladı. Biliyor musun diye sordu. Neyi? Bir kadının saf güzelliği sabah yataktan kalktığında belli olurmuş. Seninle evlenecek olan erkek daha gözünü açar açmaz su gibi berrak yüzünde dünyanın güzelliğini görecek. Ah ah, kim bilir o erkek ne kadar şanslı biri olacak. Güldüm. İnşallah o erkek Tarık'tan başkası olmaz dedim. Tarık'ı gerçekten çok mu seviyorsun? Evet, o benim piyanomda çok severek çaldığım bir beste gibi. Teyzem uykudan şişmiş göz kapaklarını kaldırıp gülmeye başladı. Ah siz sanatçılar yok musunuz dedi. Dudaklarınızda dökülen sözleriniz bile bir sanat eseri. Sırf bu yüzden sanatçı kadınlara hayranlık duyuyorum. Güzel konuştukları için mi diye sordum saf saf. Teyzem kahkahayı bastı. Hayır dedi. Sadece güzel konuştukları için onlara hayran değilim. Siz bizden çok daha farklı yetişiyorsunuz. Benim gibi sıradan kadınların içinde her zaman kontrol edilemez bir ilkellik var. Hayatımızda sadece bir erkek olsun. O erkek de bizi hamile bırakıp anne yapsın istiyoruz. Tüylerim ürperdi, içim acıdı. Teyzemin bugüne kadar anne olmak istediği gibi bir duygusunun olabileceğini hiç aklıma getirmemiştim nedense. O an başka bir şeyin daha farkına varmıştım. Teyzem erkeklerden o kadar çok ızdırap çekmişti ki yeni bir aşkın düşüncesi bile onun yüreğini titretmiyor, yüzüne büyük bir keder olarak yansıyordu. Teyze dedim meraklı bir şekilde, bir kadın kaç kez aşık olur? Anlamlı anlamlı baktı. Durduk yerde böyle bir soruyu neden sordun? Hiç, öylesine sordum işte dedim. Özel bir nedeni yok. Kısa bir süre düşündü. Bence dedi, bir kere aşık olan kadın da var, birkaç kere aşık olan da. Mesela ben birkaç kere aşık olanlardanım. Ben Tarık'tan başkasına aşık olabileceğimi düşünemiyorum. Bak dedi teyzem yatağın içinde doğrulup otururken. Tabiatın mevsimleri gibi aşkın da mevsimleri var. Bazen yazın ortasında kışı, bazen de kışın ortasında yazı yaşarsan eğer benim gibi birkaç kere aşık olabilirsin. Sakın unutma. Erkekler bir müzik kaseti gibidir. Onları ilk dinlemeye başladığında seni çok hoş duygular içine sokarlar. Ayaklarını yerden keserler. Sonra bir gün bir de bakmışsın ki bant tam orta yerinden kopmuş. Bir başına öylece kala kalırsın. Umarım senin aşk bantın hiç kopmaz. Sen hayatında bir kez aşık olan kadınlardan biri olursun. İnşallah dedim. Hadi dedi teyzem, şimdi kalkıp hazırlanalım yoksa otobüsü kaçıracağız. Teyzemle otobüs terminaline geldiğimizde yağmur şiddetini arttırmıştı. Sürekli etrafa bakınıp duruyordum. Ne o dedi teyzem, gözlerin sanki birini arar gibi. Tarık'ı dedim üzgün bir sesle, belki bizi yolcu etmeye geleceğini söylemişti. Bu havada mı? Boşuna bekleme onu. İşte geldi dedim büyük bir sevinçle elimi havaya kaldırıp sallarken. Tarık beni görür görmez koşarak yanımıza geldi. Günaydın dedi yanaklarımdan öperken. Kusura bakmayın, kötü hava yüzünden biraz geciktim. Bu berbat havada bizi yolcu etmeye gelmen doğrusu büyük bir incelik dedi teyzem. Geldiğin için teşekkür ederiz. Otobüs neredeyse kalkmak üzere. Ben ufak tefek yiyecek bir şeyler alacağım. Teyzem hızla yanımızdan uzaklaştı. Tarık'a sokuldum. Bir an gelmeyeceksin diye ödüm koptu dedim. Tarık birden beni soluksuz bırakacak şekilde öptü. Onu geriye doğru ittim. Yapma dedim. Teyzem görecek. Sensizlikten aşka susamışım dedi bir çırpıda. Güldüm. Susamış mısın? Baksana şu pantolonun paçasına. Paçaların su içinde ama. Sen bakma paçalarımın su içinde kalmasına dedi gülerek. Aslında sen bugün gidiyorsun diye paçalarım tutuşmuş vaziyette. Omzuna vurdum. Seni işini bilen tatlı şey dedim. Bu gönülde bir tek kişiye yer vardı. İyi ki o da sana nasip oldu. Gözleri buğulandı. Titreyen ellerinden tuttum. Sonra da sustum. Gönül ağız açınca dil konuşmaz olur, susarmış derler. Ben de sustum o anda. Kısa bir süre sonra bu suskunluğumuzu teyzemin sesi bozdu. Artık otobüse binelim mi Suada? Hoşça kal dedim Tarık'ı yanağından öperken. Kendine çok iyi bak. Birkaç güne kalmaz tekrar görüşürüz. Elinde sakladığı küçük kağıt parçasını avucuma sıkıştırdı. Allah'a emanet dedi. Güle güle git, güle güle gel. O anda içim çok fena oldu. Otobüse binerken kendimi daha fazla tutamayıp ağlamaya başladım. Otobüs köhne otogardan ağır ağır hareket ederken başımı kaldırıp son defa Tarık'a baktım. Otobüsün arkasından koşup seni seviyorum süperim diye bas bas bağırıyordu. Ben de ona el salladım. Sonra da avucumda tuttuğum küçük kağıt parçasını açıp yüreğim titreyerek okudum. Sevgili süperim, düşüncelerim ipliği kopan inci taneleri gibi dağılıveriyor sensiz. Şimdi gözyaşlarımdan saf inciler yapmak isterdim sana. Sonra da yaptığım bu incileri alımlı boynuna takmak. Ne zaman aklıma sen düşsen yüreğim bir şelale gibi kabarıyor. Sensizliğin deryasında yüzüyor sanki. Sevgili süperim, gül olmayan yerde gül kokusu duydun mu hiç? Şarap olmayan yerde şarabın köpürüp coştuğunu gördün mü hiç? Ben gül olmayan yerde senin gül kokunu duyuyorum. Ben şarap olmayan yerde senin aşkınla köpürüp coşan yüreğimi görüyorum. Sevgili süperim, şunu iyi bil ki ben Allah'ın sevdiği temiz yürekli kullardanım. Allah'ın sevdiği kullardan biri olmasaydım saf bir güzelliği bulur muydum hiç? Toprak gibi saf olan bu güzelliğini Allah sadece sevdiği kullarına nasip eylermiş. Sen benim saf toprağına çakıl karışmayan aşkımsın. Sen benim içimi ısıtan güneşim, gözlerimden akan sevinç yaşım, beni aşkla besleyen kadınımsın. Sevgili süperim, şimdi bir rüzgar beni bir yaprak gibi havaya savursa, sonra da senin ayağını bastığın yere götürüp bıraksa, o anda senin ayaklarına sarılan sarmaşık çiçeği olsam. Sevgili süperim, her an aldığım her nefeste içime dolmaktasın. Gül gibi gülmeni, bana çabucak dönmeni istiyorum senden. Varlığınla değil, yokluğunla daha fazla yakma beni.